Medine'ye kaba elbiseler içerisinde geldiler. Yüzleri asıktı. Garip duygularla dolu oldukları hissediliyordu. Gözlerinde bastırılmaya çalışılan bir hırsın şuleleri çakmak çakmak yanıyordu. Alıştıkları güzel elbiseleri ve kokuları terk etmişlerdi. Allah Resulü'nün kalbine böyle girebileceklerini ve yeni devlette bazı makamlar elde edebileceklerini düşünüyorlardı. Fakat Allah Resulü onları güzel bir elbise giymiş şekilde karşıladı. Yüzündeki tebessüm, çevresindekilerin kalplerini şefkatle kucaklar gibiydi. Ve garip kıyafetli bu insanlar, İslam'a girdiklerini ilan ediyorlardı. Sonra kendisini övmeye başladılar. Allah Resulü onlardan kendisini övmemelerini istedi. Çünkü daha önceki peygamberlerin ümmetleri bu yüzden helak olmuşlardı. Onlarla Müslümanlık üzerinde biatlaştı. Hep bir ağızdan inandık, iman ettik dediler. Hayır, iman kalplerinize girinceye kadar inandık demeyin. Şu anda kalbiniz gösteriş ve sizi hakikatten uzaklaştıracak aşırılık duygularıyla dolu. Kalbinizde iman değil, imanın sağlayacağı zenginlik ve şan, şöhret arzuları hakim. Oysa iman, almak değil, vermektir. Evet, Allah Resulü yeni Müslümanların kalplerini ısıtmaya çalışmaktaydı. Bu doğruydu. Böyle kimselere bazı hediyeler ve mallar vererek kalplerini kazanmaya çalışırdı. Ama bu gelenler o türden insanlar değillerdi. Bunların yönetim sorumluluğu talep etmeye hakları ve yetkileri yoktu. Eğer yeni devletin önemli makamları bu gibi insanlara verilirse, bu makamlar yeni devletin bütünlüğünü korumaya, adaleti ve İslami hükümleri oturtmaya çalışan merkezler halinden çıkıp, haksız kazanç sağlama ve insanları ezerek rızıklarına el koyma odakları haline dönüşebilirdi. Sonu böyle olacaksa, 20 yıldır neyin mücadelesi verilmiş ve niçin sıkıntı çekilmişti? Mevcut kargaşa ortamı neden ezilenler adına protesto edilmişti? Yoksa bütün bunlar soyluların ve zenginlerin yerini birkaç bedevi alsın diye mi yapılmıştı? Defalarca ölümle yüz yüze gelen ve şimdi çoğu zaman boş midelerle uyuyan ilk Müslümanlar, bütün bunları Ebu Cehil'in zorba iktidarıyla Nadiroğulların mallarını yeni Müslüman olan birkaç bedevinin miras alıp yeniden diriltmesi için mi yapmışlardı? Kölelerin ve ezilenlerin özgürlükleriyle insanın şerefine yaraşır bir halde yaşamasını sağlamak için yapılan bunca çaba, makamları ele geçirerek yeni türeme bir zengin sınıfının çektireceği azap dolu günler için miydi yoksa? İslam'ın karşı çıktığı her türlü zulmün İslam adına işlenmesi için mi savaşmışlardı? Hayır. Altın, gümüş ve diğer değerli malları biriktireceğinize Allah yolunda harcayın. Size ne oluyor da Allah yolunda infakta bulunmuyorsunuz? Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Fetihten önce infak eden ve savaşanlar diğerleriyle bir olmaz. Onlar elbette fetihten sonra infak eden ve savaşanlardan daha üstündürler. Allah hepsine güzel şeyler vaat etti. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah Resulü o yıl hacca arkadaşı Ebu Bekir'in gitmesini istedi. Arap kabilelerinin heyetleri böyle peş peşe gelirken Medine'den ayrılamazdı. Düzeltilmesi gereken birçok yanlış anlayış ve bastırılması gereken arzu ve hırslar vardı. Bütün bunlar yeni din için önemli tehditlerdi. Hac kafilesinin başına Ebu Bekir geçti ve Mekke'ye gitti. O ise Medine'de kalarak heyetlere İslam'ın temel ilkelerini anlattı. Tebliğ ettiği yeni değerleri açıkladı. İnsanların daha güzel ve daha adil bir topluma duydukları ihtiyacı dile getirdi. Ebu Bekir hac kafilesiyle birlikte yola çıktıktan kısa bir süre sonra Allah Resulü Ali'yi çağırarak ona Ebu Bekir'e yetişmesi için bir mesaj verdi. Bu mesaj, Müslüman hacıların henüz İslam'a girmemiş olanlarla ilişkilerini ve temel hac kurallarını içeriyordu. Çünkü Müslüman olmamış Arap kabileleri hala Mekke'ye geliyor ve Kabe'yi tavaf ederek Mekke'de kurulan ticari pazarlarda iş yapıyorlardı. Bu dönemde bir de İslam'ı maske olarak kullanan yeni bir Müslüman tacir zümresi türemişti. Bunların çıkarları Müslüman olmayan tacirlerin çıkarlarıyla iç içe geçmemeliydi. Aksi takdirde bu güçler bir araya gelerek yeni devletin ekonomisi için büyük bir tehdit oluşturabilirlerdi. Bu, Allah ve Resulünden kendileriyle anlaşma yaptığınız müşriklere bir ultimatomdur, bir uyarıdır. Bundan böyle yeryüzünde 4 ay dilediğiniz gibi dolaşın. Şunu da bilin ki siz Allah'ı çaresiz bırakacak değilsiniz. Allah kafirleri muhakkak ki alçaltacaktır. Bir de Allah ve Resulünden Hacc-ı Ekber günü bütün insanlara bir duyurudur ki Allah da Resulü de artık müşriklerle yapılan anlaşmalara bağlı değildir. Eğer hemen tövbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Yok, eğer yüz çevirirseniz bilin ki Allah'ı çaresiz bırakacak değilsiniz. Kafirlere acıklı bir azabı müjdele. Ey inananlar! Müşrikler pistirler. Bu yıldan sonra artık Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer bu yüzden ticaretiniz için korkarsanız, bilin ki Allah sizi lütfuyla zengin kılacaktır. Ali, Allah Resulü'nün mesajının kalan bölümünü de şöyle bildirdi. Şunu bilin ki, hiçbir kafir cennete giremez, hiçbir müşrik bu yıldan sonra Kabe'yi hac edemez ve hiç kimse artık Kabe'yi çıplak olarak tavaf edemez. Ali ve Ebu Bekir, Allah Resulü'nün bu mesajını bütün insanlara duyurduktan sonra Medine'ye döndüler. Yeni devletten bir takım çıkarlar sağlamak için Müslüman gibi görünenler, kendilerinin de Müslüman olmayanlarla aynı konumda görüldüklerini anlamışlardı. Öyleyse Müslümanlar artık bu gibi insanlara karşı açıkça savaş ilan etmeliydiler. Allah Resulü 20 yıl sabretmiş ve bunlara dokunmamıştı. Kimisi Müslüman görünmüş, kimisi Müslümanlıkta aşırılık göstererek servetine servet katmıştı. Bugün ortak değerlerin, aynı kanunun hükümleri ve yeni ümmetin yapacağı atılımların önündeki en büyük engel bunlardı. Übey oğlu Abdullah da ölmüştü. Münafıklar düşüncelerini ifade edecek yetkili bir ağız bulamıyorlardı. Allah Resulü, münafıkların başı olan bu adama da gerçekten eşsiz bir tahammül göstermişti. Bıraksaydı ilk Müslümanların kılıçları onu kaç defa parça parça edecek duruma gelmişti. Ama o Müslümanların bunu yapmalarına asla izin vermedi. Öldüğü zamanda onun cenaze namazını kıldırdı. Diğer münafıklar Allah Resulü'nün bu tavrını bir türlü anlayamamışlardı. Onun ölümünden kısa bir süre sonra Allah Resulü'nün zayıflığından ve çevresindeki bir takım fırsatçıların yaptıklarından habersiz olmasından bahsetmeye başladılar. Muhammed ya korktuğundan ya da gönüllerini kırmamak için susuyordu. Allah Resulü bu söylentiler üzerine şu ayetleri okudu. Andolsun eğer münafıklar, kalplerinde hastalık bulunanlar ve şehirde kötü haber yayanlar, bundan vazgeçmezlerse, muhakkak seni onlara musallat kılarız da, sonra orada sana ancak pek az bir zaman komşu olabilirler. Onlar lanetlenmişlerdir. Nerede ele geçirirlerse, tutulurlarsa, öldürülmelidirler. Daha öncekiler hakkında Allah'ın kanunu budur. Allah'ın kanunlarında asla değişiklik bulamazsın. Yeni devletin değişik bölgelerinde ayaklanmaların ardı arkası kesilmiyordu. İslam'a giren kabilelerin zenginleri zekat ve sadaka vermeye yanaşmıyorlardı. Allah Resulü'nün emrettiği şekilde ellerindeki köleleri azat edeceklerine yeni köleler ediniyor, yoksulların haklarını çiğnemeye devam ediyorlardı. Allah Resulü Medine münafıklarına kendilerine düşman gibi muamele edeceğini ve bir daha hiçbir münafığın cenaze namazını kıldırmayacağını ilan etti. Yine onlara, başkalarının haklarına saldıran ve adaleti sağlayarak Müslümanları tek bir ümmet yapmak için getirdiği hükümleri uygulamayanların, yeryüzünde fesat çıkaranlar olduğunu, cezalarının ise kollarının ve ayaklarının çaprazlama kesilmek olduğunu bildirdi. zekat vermeye yanaşmayan zenginlerin bulunduğu bölgelere askerli birlikler sevk etti. Bu zenginler eski alışkanlıkları gereği yine ezilenleri kullanarak ordular kurdular ve bu zavallıların menfaatlerine olan bir hükmün kaldırılması için onları savaştırdılar. Velid oğlu Halid ve Ali komutasındaki birliklerin yaptıkları askeri hareketler, ayaklananların liderlerini saf dışı ettikten sonra özgür kalan insanlar yeniden İslam üzere biat ettiler. Bu dertler bittikten sonra Medine'nin durumuna bakan Allah Resulü, bazı Müslümanların haddinden fazla zengin olduklarını ve bir takım ticaret alanlarını kendi tekellerine aldıklarını gördü. Buna tepki göstererek tekelci lanetlenmiştir dedi. Müslümanları kazandıklarını Allah yolunda harcamaya teşvik etmeyi sürdürdü. Yakın arkadaşları da Allah Resulü'nün kendilerine öğrettiklerini yeni Müslümanlara öğretiyor ve fedakarlık konusunda örnekler anlatıyorlardı. Bu anlatımlardan çok etkilenen bir zengin Ebu Bekir'e giderek servetinin kefaretini vermeyi istediğini söyledi. Ebu Bekir 200 dirhemde ne kadar zekat gerekir diye sordu. Ebu Bekir şu cevabı verdi. 5 dirhem gerekir. Ama bizim bütün malımızı koymamız lazımdır. Zengin olma hırsının yoğun olduğu bu dönemde Allah Resulü zenginlik ve zenginlerle çok sıkı bir mücadeleye girişti. Halkın yaşam seviyesi birbirine yakın olmalıydı. Bir defasında kızı Fatıma'nın evine gidince kapıda süslü bir perdenin asılı olduğunu gördü. Kızıyla tartışarak bu perdeyi sattırmasını ve parasını yoksullara dağıtmasını sağladı. Yine bir defasında onun kolunda 2 gümüş bilezik olduğunu görünce kendisine kızarak şehirde bu kadar yoksul varken nasıl gümüş bir ziynet taktığını sordu. O da babasının bu tepkisi üzerine bilezikleri 2,5 dirheme sattı ve parayı ihtiyaç sahibi yakınlarına gönderdi. Allah Resulü hayat seviyelerini yakınlaştırma çabalarını Medine'ye gelen kabile heyetleri arasında da sürdürdü. Sürekli biat tazeleyen heyetlerin ardı arkası kesilmiyor ve Allah Resulü bu kadar değişik kabilenin aynı sancağı dalgalandırdığını görünce seviniyordu. Yine bir heyetle görüşürken Maria'nın gönderdiği bir haberci oğlu İbrahim'in çok hasta olduğunu haber verdi. Tek oğlu İbrahim kollarında ölüverdi. Allah Resulü bu oğlunu gerçekten çok seviyordu. Gözleri yaşardı. Bu gözyaşları bir daha çocuğu olmayacak yaşlı bir babanın ümitsizlik yaşları gibiydi. Neden böyle oluyordu? Ama tam bir teslimiyet içinde şöyle dedi. Göz ağlıyor, yürek dayanmıyor. Rabbimizi üzecek bir şey söylememeliyiz. Ölüm dosdoğru bir vaattir. Sonra ölenler öncekileri izleyeceklerdir. Sen de daha önce hiç tatmadığımız bir şeyleri tatmıştık ey İbrahim. Muhakkak biz Allah içiniz ve ona döneceğiz. Sonra cenazeyi mezarlığa kadar taşıdı. Acı bir sessizlik içinde sürekli ağlıyordu. Bazı yakın arkadaşları onun bu ağlamasını yadırgadılar. Ölen sadece küçük bir çocuktu. O ise artık 63 yaşına gelmiş yaşlı başlı bir insandı. Bu ağlama ona yakışmıyordu. Avf oğlu Abdurrahman kendisine yaklaşarak, bizi ağlamaktan sakındırmamış mıydın diye sordu. Ama o, Allah Resulü'nün çektiği acının boyutunu bilmiyordu. Allah Resulü ona dönerek şöyle dedi. Ben sizi üzülüp üzülenmeye değil, feryat figan etmeye sakındırdım. Bende gördüğünüz şu hal, kalbimdeki sevgi ve merhametin eseri. Merhametini göstermeyen kişiye, başkası da merhamet göstermez. Kazılan mezarı bizzat kendisi doldurdu ve orada küçük oğlu için dua etti. O anda güneş tutuldu ve her yer zifiri karanlığa döndü. Duasını bitirdikten sonra mescide dönerken bazı Müslümanlar güneşin İbrahim'in ölümü üzerine tutulduğunu fısıldamaya başladılar. Hayır ey Müslümanlar, bende olmayan bir şeyi bana izafe etmeyin. Bu kimselere dönerek kızgın bir ses tonuyla şöyle dedi. Güneş ve ay Allah'ın iki ayetidir. kimsenin doğumu veya ölümü için tutulmazlar. Ey insanlar! Beni olduğumdan büyük göstermeye çalışmayın. Ben de sizin gibi bir insanım. Sizin üzerinizde ayrıcalıklı olmak istemem. Evine döndü. Acılı hanımı Maria'yı teselli etmeye çalıştı. Kendisi de daha çok acılıydı. Hiç kimse bu acısını hafifletmeyi başaramamıştı. Fakat hayata küsmedi. Bitkin bir vaziyette de olsa mescide gitti. Müslümanlara ölümü, hayatı, adalet, merhamet ve kardeşliği anlatmaya devam etti. Sonra sakalına doğru sızan gözyaşlarını sildi. Daha önce hiç bu kadar hüzünlü görülmemişti. Sanki veda eder gibi bir hali vardı. Hayber'deki zehirlenme olayından sonra duymaya başladığı acı yeniden kendisinden nüksetmişti. Ama hiçbir acıya teslim olmak istemiyordu. Ne bünyesini ağır ağır etkisi altına alan zehirin, ne de büyük kaybından duyduğu hüznün etkisinde kalmamak zorundaydı. Mekke, Medine ve Arap Yarımadası'nın çok farklı yerlerinden ziyaretine gelen yeni Müslümanların bir araya gelip tanışacakları büyük bir toplantı yapmalıydı. Aynı sancağın altında toplanacak bu insanlar, inandıkları şeyleri aynı mekanda ve birlikte yapmalıydılar. Birlik duygusu hepsinin kalbini doldurmalıydı. Sorumluluklarını taşıdığı bu insanlar, tebliğ ettiği dinin temel ilkelerini teyit edecekleri büyük bir toplantıya muhtaçtılar. Ve bu duygularla o yıl hacca gideceğini ilan etti. Kısa sürede dağlar ve vadiler, Mekke'ye doğru yol alan hacı kafileleriyle doluverdi. Toplantı yeri Mekke'ydi. Allah Resulü bütün hanımlarını beraberinde götürmüştü. Mekke'de yaklaşık 100 bin hacı onu bekliyordu. Allah Resulü bu eşsiz kalabalığın önüne geçerek kadın erkek herkese haccın kurallarını onlara gösterdi. İhrama nasıl girileceğini ve neler yapılacağını erkeklere bizzat kendisi gösterirken kadınlara da hanımları vasıtasıyla gösteriyordu. Ve dağın doruğundan 100 bini aşkın hacının hep bir ağızdan söyledikleri lebbeyk nidaları yükselmeye başladı. O, bütün hacıların önünde tavaf ediyor, Safa ile Merve arasında sağ ediyordu. Arkasındaki Müslüman hacılar da onun yaptığını aynen uyguluyor, söylediği sözleri aynen tekrarlıyorlardı. Bu gerçekten görülmemiş bir şeydi. Artık yeni bir ümmet doğmuştu. Hac mevsimi bitince yine gamlanmaya ve acı çekmeye başladı. Bu hüzün ve acı vefat eden küçük oğlu için değildi. Derinlerinde bir şeyler kendisine buruk bir veda duygusunu hissettiriyordu. Sanki bu bir veda haccıydı. Bu insanları ve bu toprakları bir daha hiç göremeyecekmiş gibi geliyordu. Bu hüzün ve acılara yenilmek üzereydi. Fakat hala insanlara söylemesi gereken şeyler vardı. Çevresindekilere şöyle bir baktı, Arap Yarımadası'nın farklı yerlerinden kalkıp gelmiş 100 bin Müslüman. Onu görmek, sesini duymak istiyorlardı. Sanki sesinde semavi bir titreşim vardı. Ben ancak sizin gibi bir insanım. Ama toplanan kalabalığın fısıltıları kulağına geliyordu. Yüzünde gaybi bir nur var. Eliyle kayalara dokununca sular fışkırıyormuş. Bu gibi sözler onu kızdırıyor, birden alnı terlemeye başlıyordu. İnsanlar kendisinde olmayan bir şeyi ona izafe etmemeliydiler. Ey insanlar! Ben de sizin gibi bir insanım. Güzel şeyleri, kadınları ve namazı seven bir insan. İyi ahlakı rehber edinmiş bir insan. Gülen, ağlayan, yemek yiyen ve sokaklarda gezen, hata etmemek için insanlarla istişare eden, çoğunluğun görüşünü uygulayan, kızan ve memnun olan bir insan. Kimsenin elini öpmesini istemez, çünkü kayadan su çıkartamaz ve karanlığı ışığıyla aydınlatamazdı. Et, kemik ve sinirlerden oluşan tam bir insan. En önemli özelliği, güzel ahlaklı olmasıydı. Ey insanlar! Bu tür sözler söyleyerek onu kızdırmayın. Onun için Efendimiz demeyin. Çünkü o bu ifadeye gerçekten çok kızmakta ve arkadaşlarını bunu kullanmaktan sakındırmaktaydı. Bu ve benzeri çağrılar üzerine ona yönelen aşırı ilgi biraz olsun sakinleşmişti. Kölelerle efendileri, toprak sahipleriyle ırgatları kardeşler haline getiren doğruluk, güven ve vefakarlığı insanlar arası ilişkilerin temel yasaları olarak belirleyen bu yeni din artık yavaş yavaş yerine oturuyordu. Ve onu görüp sesini duymak isteyen on binlerce kişilik kalabalığa dönerek şöyle konuşmaya başladı. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyin. Bu yılından sonra bir daha sizinle şu mekanda görüşemeyebilirim. Birden suratlar asıldı. Görüşemeyebilirim de ne demekti? Böyle bir şey olabilir miydi? Ama o her zaman ben de sizin gibi bir insanım deyip, Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler yaşayıp gitmişlerdi ayetini okumuyor muydu? Rabbinizle karşılaşıncaya kadar mallarınız ve kanlarınız, şu gününüzün ve şu ayınızın dokunulmazlığı gibi dokunulmazdır. Bir gün ölecek ve Rabbinizle karşılaşacaksınız. O da size yaptıklarınızı haber verecek. Ben tebliğ ettim. Kimde bir emanet varsa onu kendisine verene olduğu gibi geri versin. Faizler kaldırılmıştır. Sizin için asıl olan sermayenizdir. Ne zulmedin ne de zulme uğrayın. Allah faizin haram olduğuna hükmetti. Abdülmuttalib oğlu Abbas'ın faizi de artık kalkmıştır. Cahiliyede olan kan davaları da artık kaldırılmıştır. Ey insanlar! Kadınlarınızın sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin de onlar üzerinde. Kadınlara hoş öğütte bulunun. Onlar sizin yanınızda destektirler. Kendilerine ait bir şeyleri yoktur. Siz onları Allah'ın emanetleri olarak alırsınız. Ey insanlar! Bu sözlerimi iyi akledin, iyi düşünün. Ben size tebliğ ettim. Size, onlara sarıldığınız sürece yoldan çıkmayacağınız iki şey bırakıyorum. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyin ve onu iyi akledin. Bilin ki bu iki şey, Allah'ın kitabı ve benim sünnetimdir. Bilirsiniz ki Müslüman, diğer bir Müslümanın kardeşidir. Bütün Müslümanlar kardeştirler. Hiç kimsenin malı, rızası olmadıkça diğerine helal olmaz. Nefislerinize zulmetmeyin. Allah'ım, tebliğ ettim mi? Allah'ım şahit ol. Bir süre sustu. Sonra birden titredi ve bitkin bir halde şu ayeti okudu. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Sonra Kabe'ye döndü ve onun gölgesine oturdu. Çevreye baktığında bazılarının gösterişli elbiseleriyle yoksullardan ayrıştıklarını gördü. Ebu Zer yanına yaklaşırken şu ayeti okuyordu. Altını ve gümüşü yığıp da sonra Allah yolunda infak etmeyenler var ya, işte onlara acıklı bir azabı müjdele. Sonra yanına gelen Ebu Zer'e döndü ve şöyle dedi. Kabe'nin Rabbi adına onlar kaybedenlerdir. Ebu Zer onların kimler olduğunu sorunca da şöyle cevap verdi. Malca çok olanlar, deve, inek ve koyun kuzu sahibi olup da zekatını vermeyen herkes kıyamet günü bu hayvanların saldırılarına uğrayacaklardır. Kıyamet günü çok daha büyük boyutlara sahip olacak bu hayvanlar hesap saatine kadar sahiplerini boynuzlarıyla ve ayaklarıyla yaralayacaklardır. Sonra Medine'ye dönmek üzere yola çıktı. Diğer Müslümanlar da kendi yurtlarına döndüler. Hepsi de onun bu sözlerini düşünüyorlardı. Medine'ye vardığında Medine'de halk tarafından karşılandı. Çocuklar akın akın üzerine koşuyorlardı. Devesinden indi ve bazı çocuklarla şakalaştı. Onları kendi devesine bindirdi. Dinlenmek için hanımı Zeynep'in evine gitti. Hacda gördükleri onu mutlu etmişti. Arap Yarımadası'nın değişik yerlerinden gelen on binlerce hacı, artık bu topraklarda iki din olmamalıydı. Kuzey sınırlarındaki Romalılar yeni ümmeti sürekli tehdit ediyor, insanlarla ilişkilerinde çok vahşi davranışlarda bulunarak zayıfları eziyorlardı. İslam ümmeti Romalıların tehditlerinden kurtarılmalıydı. Yıllar önce Zeyd ve Cafer gibi yiğitlerin şehit oldukları Suriye'ye yeni bir ordu gönderilmeli ve bu ordu Roma'nın güçlü surlarını yıkarak bu büyük tehdidi ortadan kaldırmalı ve orada ezilen çilekeş insanlara rahat bir hayat sağlanmalıydı. Allah Resulü hemen ordunun oluşturulması için emir vererek komutanlığına da Zeyd oğlu Üsame'yi atadı. Üsame, babasının ve diğer mute şehitlerinin öclerini alma liyakatine sahip bir askerdi. Böyle bir savaş, gençliğin verdiği dinamiklikle özgürlük için canla başla savaşacak gençlerin işiydi. Orduyu gençlerle doldurdu. Tabii deneyimli komutanları da orduda görevlendirdi ve bunları Üsame'nin emrine verdi. Üsame'nin tercih edilmesi bazı kişilerin itirazlarına yol açtı. Böyle bir ordunun 20 yaşında bir gence teslim edilemeyeceğini söyleyen sesler yükselmeye başladı. Ama Allah Resulü bu itirazları şöyle diyerek reddetti. Ey insanlar! Üsame'nin seçimini uygulayın. Yemin ederim ki onun komutanlığı babası Zeyd'in komutanlığı gibidir. O bu iş için çok uygundur ve tıpkı babası gibi. Ordu şehirden ayrıldıktan kısa bir süre sonra Allah Resulü yatağa düştü. Üsame, Allah Resulü'nün namaz kıldırmaya çıkmayacak kadar hasta olduğunu haber alınca, şehir dışında bir süre bekleyerek işin nereye varacağını öğrenmeyi yeğledi. Eğer ona bir şey olursa, şehirdeki münafıklar, ordunun yokluğu ve Allah Resulü'nün hastalığından istifade ederek bir ihtilal girişiminde bulunabilirlerdi. Tatminkar haberler gelmedikçe sefere devam etmemeyi tercih etti. Allah Resulü Zeynep'in evinden ayrılarak nöbet sahibi olan Meymune'nin evine gitmişti. Fakat durumunun giderek kötüye gittiğini görünce ondan izin isteyerek Ayşe'nin evine gitmişti. Amcası Abbas ile Ali'ye yaslanarak Ayşe'nin evine zorlukla gitti. Ayşe bir mendille başındaki terleri siliyordu. Bitkin halde tebessüm ederek Ayşe'ye şöyle dedi. Benden önce ölseydin de kalkıp seni kefenleseydim ve namazını kılarak seni toprağa verseydim ne olurdu? Ayşe kızgın bir şekilde bağırdı. Bu başkasına nasip olsun. Yemin ederim ki eğer böyle olsaydı benim evimde diğer hanımlarını ağırlardın. Ayşe'nin bu kıskançlığı onu güldürmüştü. Abbas ve Ali de gülüştüler. Oğlu İbrahim'in ölümünden bu yana Allah Resulü ilk defa gülüyordu. Bu esnada kızı Fatıma içeri girdi. Onu yatağının kenarına oturttu ve hoş geldin kızım dedi. Küçük bir çocukken yaptığı gibi onu sevmeye başladı. Ayşe'nin evinde uzun süre ciğerindeki acılarla ve yükselen ateşiyle boğuştu. Ayşe ve Fatıma sürekli ıslak bezlerle yüzünü ve vücudunu serinletmeye, ateşini düşürmeye çalışıyorlardı. Kendisi namaz kıldıramadığı için Ebu Bekir'e halka namaz kıldırmasını emretti. Fakat Ayşe, babasını seçmesinde kendisinin etkili olduğunu düşüneceklerini söyleyerek başkasını görevlendirmesini istedi. Ama o, Ayşe'ye kulak asmadı ve siz Yusuf'un dostları gibisiniz dedi. Ve namazları artık Ebu Bekir kıldırmaya başladı. Bir gün hafif olsa da iyileştiğini hissederek evin kapısına çıktı. Bütün hanımlarının evleri gibi Ayşe'nin de evi mescide açılıyordu. Kapıda dikilince onu gören Müslümanlar sevince boğuldular. Fakat o işlerine devam etmelerini işaret ederek içeri girdi. Bir sabah kalktığında sağlığının düzelmiş olduğunu hissetti ve arkadaşlarından kendisini mescide götürmelerini istedi. Müslümanlarla konuşmak istiyordu. Minbere oturduktan sonra söze şöyle başladı. Ey insanlar! Kimin sırtına haksız yere kırbaç vurdurtuysam işte sırtım gelsin ve kısasını alsın. Kimin hakkında ağır bir söz söylediysem işte buradayım ve gelsin tazminatını istesin. Kimin malını haksız yere aldıysam işte malım gelsin ve hakkını alsın. Sakın korkmayın yoksa sorumlu olmam. Bunun üzerine birisi kalkarak 3 dirhem alacağı olduğunu söyledi. Allah Resulü hemen parasını verdi ve şöyle dedi. Unutmayın, dünyada açığa çıkmak, ahirette açığa çıkmaktan çok daha kolay ve hafiftir. Sonra onlara Ensar'a iyi davranmalarını öğütledi. İlişkilerinde kardeşliğin esas olmasını ve İslam'a yeni girenlere diğer Müslümanlar gibi davranmalarını tavsiye etti. Onlara namaz ve zekata iyi sarılmalarını öğütledi. Müslümanların yararına olacak her şeyi tebliğ etmiş ve onları tek bir sancak altında toplayarak tek bir ümmet haline getirmişti. Hepsi de tek olan ilaha ve aynı olan değerlere inanıyorlardı. Onlardan karşılıklı ilişkilerinde adil davranmalarını isteyerek şöyle dedi. Adil bir yöneticinin bir günü 70 yıl ibadetten daha üstündür. Sonra onlara insanlığın özgürlüğü için yapılması gereken cihadı anlattı. Her ümmetin bir ruhbanlığı vardır. Benim ümmetimin ruhbanlığı da Allah yolunda cihattır. Doğruluğun önemini ve yalancı şahitliğin ne büyük derecede bir günah olduğunu anlattı. Kardeşine yalan olduğunu bile bile onun doğruladığını gördüğü bir şeyi söylemesi kul için çok büyük bir ihanettir. Onları kötü ahlak ve cimrilikten sakındırarak şöyle dedi. Kendi yediğin, yiyip içip çarçur ettiğin veya güzel imtihan verip Allah yolunda harcadığın, sonra da onu bırakarak gittiğin fani bir varlığından başka neyin var? Sonra onlara zalimlere karşı nasıl direnmeleri gerektiğini öğreterek şöyle dedi. Eğer zalimi gördüğünüzde onun ellerini kavrayıp engellemezseniz Allah hepinizi azapla cezalandırır. Gelecekte başlarına geçebilecek kötü ahlaklı yöneticileri anlatırken de şöyle dedi. Onlar konuştukları zaman sadece yalan söylerler. Kim onların yalanlarını doğrular ve zulümlerinde onlara yardımcı olursa ne ben onlardanım ne de onlar benden. Onları rüşvet almaktan sakındırırken de şöyle dedi. Kim bir kimse için aracılık yapmak üzere hediye verir ve verilen kişi de onu alırsa büyük günahlardan dev bir kapıyı aralamış olurlar. Müslüman ne korkak ne de cimri olmalıydı. Sonra onları riyakarlıktan sakındırdı. Ümmetim için en çok şirkten korktum. Gördüm ki onlar ne puta, ne güneşe, ne de aya ve ne de taşa tapıyorlar. Ama amellerinde riyakarlık yapıyorlar. Onları ilim öğrenmeye teşvik ederken de şunları söyledi. Alimin, ibadetle uğraşan abidle arasındaki fark, 14'ündeki ayın diğer yıldızlarla farkı gibidir. Alimler, peygamberlerin varisleridirler. Sonra onlardan hayatta özgür olmalarını istedi. Serbestçe amel etmeliydiler. İnsanların belli bir kadere mahkum olduklarını ve ne yapsalar da yazgının dışına çıkamayacaklarını iddia edenleri kınayarak şu ayetleri okudu. Allah'a ortak koşanlar, Allah dileseydi babalarımız ve biz ortak koşmaz ve hiçbir şeyi haram kılmazdık diyecekler. Onlardan öncekiler de bizim acı günümüzü tadana kadar böyle demişlerdi. Onlara de ki, bize karşı çıkacağınız bir bilginiz var mı? Siz ancak zanna uyuyorsunuz ve yalnızca tahminde bulunuyorsunuz. İnsan özgürdü ve kendi amelini kendisi belirlerdi. Allah Resulü'nün getirdiği din bunu gerektiriyordu. Doğruluk, iyilik, ana babaya saygı, güzel ahlak, eşitlik, cömertlik, cesaret, özgürlük, hakkı ve ezilenlerin kurtuluşu için mücadele etmek. İşte gerçek İslam buydu. Bütün bunlar 23 yıl zarfında gelişip olgunlaşmıştı. Bu yüce değerleri oturtmak için ne çililere katlanmış, uğrunda ne mücadeleler vermişlerdi. Ama sonunda birbirine can düşman olan insanlardan sevgiyle örülmüş bir ümmet oluşturmayı da başarmışlardı. Fakat mücadeleyle dolu uzun yıllar peygamberi hayli yormuştu. Hayber'de tattığı zehir yine ciğerini kemirmeye başlamıştı. Ve tekrar Ayşe'nin evine girdi. Yatağına uzanır uzanmaz kendinden geçiverdi. Ayıldığında çevresindeki arkadaşlarına şöyle dedi. Bana bir kağıtla divit getirin de size bir kitap yazayım. Ondan sonra asla yolunuzu kaybetmezsiniz. Ömer çevresindekilere hareket etmemelerini işaret ederek şöyle dedi. Acı onun bilincini etkiliyor. Kur'an yok mu? Allah'ın kitabı bize yeter. Orada bulunanlar konuyu tartışmaya başladılar. Sesleri yükselince Allah Resulü yanından ayrılmalarını istedi. Birkaç gün sonra tekrar düzeldi ve arkadaşlarına işleriyle ilgilenmelerini söyledi. Ebu Bekir şehrin biraz dışındaki evine gitti. Diğerleri de çiftliklerine veya ticarethanelerine geri döndüler. Ayşe tek başına kaldı. Allah Resulü'nün başı kucağına yaslıydı. Soğuk suyla ıslattığı bezle yüzündeki terleri siliyor, ateşini düşürmeye çalışıyordu. Neden sonra başının düştüğünü hissetti. Hemen babasını ve diğer hanımlarını çağırdı. İlk olarak Hafsa geldi ve Allah Resulüne bir şeyler söyledi. Fakat hiçbir cevap alamadı. Bunun üzerine Ayşe feryat etmeye başladı. Müslümanlar eve toplanmaya başladılar. Allah Resulü son nefesini verirken ağzından şu sözler çıktı. Size namazı, zekatı ve sahip olduğunuz insanlara iyi davranmanızı öğütlüyorum. Sonra gözleri ebediyete kapandı. O an çığlıklar yükselmeye başladı. Allah Resulü vefat etti. Allah Resulü vefat etti. Ev Müslüman erkeklerle doldu. Kadınlar feryat ediyor, dizlerini dövüyorlardı. O ölemezdi. Hayır, bu imkansızdı. Onun gibi birisi nasıl ölebilirdi? O ölmemeliydi. İnsanlığın en büyük mucizesini gerçekleştiren bu eşsiz insan nasıl ölebilirdi? Ama o sürekli, ben de sizin gibi bir insanım demiyor muydu? Hastalanan ve ölen bir insan. Ömer geldi. Halka bağırıp çağırıyor ve Allah Resulü öldü diyenleri ölümle tehdit ediyordu. Ama Allah Resulü Muhammed gerçekten ölmüştü. Ebu Bekir geldi ve arkadaşının naaşına kapanarak ağlamaya başladı. Gözyaşları yatağa ıslatıyordu. Anam babam hakkı için hayatın da güzel, ölümün de güzel dedi. Osman, olaydan haberdar edildiğinde dehşete kapılmış bir vaziyette eve geliyor ve dili tutulduğu için bir şey söyleyemiyordu. Ali, haberi duyduğu an olduğu yere yığılıp kalıyordu. Birden garip fısıltılar yükselmeye başlıyor, gerçekten peygamber olsaydı ölmezdi diyorlardı. Ama öldü. Ebu Bekir ayağa kalkıyor ve gözyaşları içinde yutkunarak Allah Resulü'nün kendilerine tebliğ ettiği şu ayeti insanlara hatırlatıyordu. Sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Eğer o ölürse veya öldürülürse, topuklarınızın üzerinde geri mi döneceksiniz? Ömer bu ayetleri duyar duymaz birden irkiliyor ve şöyle diyordu. Allah'a yemin ederim ki, sanki bu ayetleri hiç duymamış gibi davrandım. Sonra diz çöktü ve acı dolu feryadı yükseldi. Allah Resulü öldü. Ebu Bekir ayetlerden sonra sözüne devam etti. Kim Muhammed'i tapıyor idiyse bilsin ki o ölmüştür. Kim Allah'a tapıyorsa bilsin ki Allah diridir ve asla ölmez. Evet, Allah Resulü ölmüştü. Kendisi de sürekli ben de sizin gibi bir insanım demez miydi? Ama onun tebliğ ettiği din ölmemeliydi. Ölümün şokunu yaşayan bu insanlar bir an önce kendilerine gelmeliydiler. Meşaleyi Ebu Bekir tutmalı ve insanlığı aydınlatan bu meşale asla sönmemeliydi.